TRT 24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Kurgusal Hesaplaşmalar Beklenmedik Yolculuk serisinin Uğursuz Fetva bölümünü dinliyorsunuz. O dedi ki, çektikleri acının ağırlığı yere kapaklamış bunları. Kuşkuya düştü ilkin benim de gözlerim. Ama iyice bak karşıya, taşların dibine. İlerleyeni iyice seç gözlerinle. Nasıl göğüslerini dövdüklerini göreceksin. Araf 10. Kanto. Hocaya ölüm beklemediği bir zamanda gelmişti. Büyük hayalleri vardı. Onları görememişti. İslam devleti kuruyorlardı. Halife seçeceklerdi. Bütün okullar İmam Hatip gibi eğitim verecekti. Herkes İslam'ı yaşayacak, halkın tamamı Müslümanca yaşayacaktı. İslam'ın huzur ve saadeti herkese ulaşacaktı. Hidayeti insanların kalbine Allah koyuyordu ama onlar hilafeti getirince bu otomatik olarak gerçekleşecekti. Belki bir gün Şeyhülislam bile olurdu. Niye olmasın ki? Hocanın başlangıç niyeti buydu. Bu dev bir hedefti ve hedefe giden her yol, her araç meşru ve mübahtı. İdeolojileri böyleydi. Bu hedefe engel olacak insanlar ister sağcı, ister solcu, ister ateist, hatta ister Müslüman bile olsa yok edilmesi gereken unsurlardı. Hoca hayalindeki halifeye kavuşmuş, peşine takılmıştı. Artık halifeye biat etmeyen herkes haindi, kafirdi, dış güçlerin maşasıydı. Halife halifeydi, ne yapsa meşruydu. Ölmeli dedikleri ölmeli, su verilmesin dediklerine su verilmemeliydi. Hoca 40 yıllık hedefine kavuşmuştu ya, halife artık apırsa da köpürse de önemli değildi. Milyar dolarlık hırsızlık mı yapılmış? Tabii ki İslam devleti içinde, ne güzel. Halife ve adamları yolsuzluk yapıyor. Komisyon mu alıyor? İşte hep İslam için. Hiç kendini alır mı? Hiç tenezzül eder mi? Ama bak kendine ev, yazlık, konak almış. Buna ne diyeceksin? Normal canım, halifenin veya bir şehre nezaret eden kişinin humus hakkı vardır. Beşte bir alabilir, helaldir. Her türlü hırsızlığın meşruiyeti bu sözlerle başlamıştı. İşte hocanın tarikat yolculuğu siyasetle böyle buluşmuştu. Suç ve suçluluğu belirleyen kriterler yoktu. Suç ve suçluları halife belirliyordu. Halife dedikten sonra ister az ister kes serbestti. Hocanın İslam hukuku bilgisi fena değildi. Ama bu sıralar gerek yoktu. Hukuk ve fıkıh ileride lazım olacaktı. Halife zordaydı. Şimdi mesele milyonlara bali bir kitleyi şeytanlaştırma projesine yardımcı olmaktı. Sarık ve cübbesiyle bu işe destek olmak şarttı. Tarihte ilk defa Müslümanlık için Müslümanların malına çöküyorlardı. Tarihte ilk defa on binlerce dindar kadın zindana atılıyordu. Bebekler hapishanede büyüyordu. Mecelle kaideleri, suçun şahsiliği, suçu sabit olana kadar suçsuzluk, beraat-ı zimmet asıldır, cezanın yasaya dayanması kanunilik, masumiyet karinesi, mülkiyetin kutsallığı askıdaydı. Ama hilafet tam yerleşince tabii ki hukuka dönülürdü. İşte hoca bu hayallerle geziyor, coşkun konuşmalar yapıyor, mitinglere çıkıyor, sarık ve cübbesiyle cihat ediyordu. Tam hilafetin tadını çıkaracaktı ki ölüm geldi. Hiç beklemiyordu. 50 yaşı yeni aşmıştı. Biraz yorgundu o kadar. Bir günde kendini toprağın altında bulmuştu. Oysa daha ne hizmetler edecekti. Şimdi ise toprağın altındaydı ve bedeni müthiş baskılar altındaydı. Cenazesinde on binlerce insan hüsnü şehadette bulunmuştu. Bayağı kalabalık olmuştu. Yüzlerce hatim, binlerce Yasin okunmuştu. Beklediğinden fazla teveccüh görmüş, memnun olmuştu. Ama toprağın altında o hoş amediyi bulamamıştı. Halbuki ölüm ötesinde de bayağı bir merasimle karşılanmalıydı. O kadar hizmet etmişti. Ama şimdi inkisar ve hayal içindeydi. Vaazlarda anlattığı anekdot geldi aklına. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği Osman bin Mazun'un kabri başında bir sahabinin "Ne mutlu sana, cennete gidiyorsun" sözünü duyunca kaşlarını çatıp şöyle demişti. "Ne biliyorsun? Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun?" Durumu tam böyleydi. Cennet bahçesi beklerken loş, boğucu bir zindan odası bulmuştu. Vücudu kefenli bir halde aşağıda duruyordu. Cesetten ayrılmış, kendi kendini seyrediyordu. bir yanlışlık olmalıydı. İşte bu haldeyken melekler göründü. Yüzlerine dikkatle baktı, bir ümit yakalarım diye. Fakat onların girişiyle birlikte bedeni katılaştı ve bir titreme hali geldi. İlk soruları sendeleyerek de olsa cevapladı. Kendinde biraz takat bulunca meleklere döndü. ''Ben imanla gelmedim mi? Niçin burası böyle? Siz neden böyle soğuk yüzlersiniz?'' İlk melek, ''Evet, imanla geldin. Fakat imanına zulüm bulaştırdın. Bildiğin bir ayeti okuyayım. İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. En'am suresi. Siz hem zulüm bulaştırdınız hem de zulmü desteklediniz. Ama biz ne yaptıysak İslam için yaptık. Evet, Müslüman zalimler oldunuz. Zulüm ve ganimet fetvaları verdiniz. Ama onlar İslam düşmanlarıydı. Dış güçlerin maşasıydı. Sen topluca itham ettiğin bu insanlardan bizzat tanıdığın kaç kişi vardı? Az düşündü. Kayınbiraderim, yeğenimin çocukları, dayım, bir de benim çocuklarımın öğretmenlerini tanıyorum. Onlar dediğin gibi hain miydi? Hayır, hepsi mütedeyyin birer mümindi. Peki nasıl vatan haini oluyorlar? Kendileri değil ama kullanılıyorlar. Bize okuduğun fıkıh kitaplarında onlara zulmetmeye fetva veren bir kaide okur musun? Yani aslında ben sonradan o sözlerimden vazgeçmiştim. Çünkü bizimkiler işi abarttılar, farkındayım. Peki fetvandan vazgeçtiğini duyurdun mu? Hayır, fırsat olmadı. Öyle çok budalalık bitti ki yeryüzünde, insanlar inanır oldu her söylenene, kanıt bile istemeden. İşte böyle semirmekte, Antonio'nun domuzlarıyla sahte para sürenler ve domuzdan bile beterler. Cennet 29. Kanto. Melek elindeki defteri açtı. Bak senin fetvanla neler yapılmış. Müslümanlık adına karar verdiğini düşünen 18 hakim senin sözlerine kendilerine dayanak yaparak 3528 kadını 13250 erkeği hapse atmış. Senin fetvanla 12 bebek şimdi zindanda büyüyor. Hocanın dünyası başına yıkılmıştı ki melek devam etti. Hırsızlar 6125 iş yerine senin fetvanı bahane ederek el koymuş. Kimse de engel olmamış. 4 büyük fabrika şimdi senin müritlerince işletiliyor. Ama ben onlara bu kadar demedim ki. Sen malları ganimet demedin mi? Başını önüne eğdi. Melek bir perde açtı. Buyur, yaptıklarını seyret. Hoca sanki dünyaya geri dönmüştü. Bir mahkeme salonu belirmişti. Sık sık görüştüğü bir yargıç kürsüdeydi. Orta yaşlı bir insanla konuşuyorlardı. Melek konuştu. Bu gördüğün yargıç yakın arkadaşın. Karşısındaki ise sizin kasabada bir ayakkabıcı. Tek suçu Afrika'da bir okula düzenli bağış yapmak. Bir başka suçu yine orada bir su kuyusu için havale göndermek. Senin arkadaşın yine senin telkinlerinle onu hem hapse atıyor hem de dükkanına el koyduruyor. Ayakkabıcının ailesi yalnız kaldı. Melek bir perde daha açtı. Bak görüyor musun? Arkadaşın bununla da yetinmedi. Hanımını da hapse attırdı. Şimdi iki çocuk geliri olmayan babaannelerinin yanında kalıyor. Bak yaşlı kadın ne kadar zorlanıyor. Sürekli ağlıyor. Bu zulme Müslümanlık adına mı fetva verdin? Dili tutulmuş, titremeye başlamıştı. Önündeki kefenli haline baktı. Kefen kararmıştı. Siyah bir ıslaklık tamamını kaplamıştı. Ter olmalıydı. Ama 250 kişiyi şehit ettiler ama darbe diyebildi. Diğer melek, hiçbir kimse bir başkasının günahıyla, suçuyla suçlanamaz, ayetini bilmiyor muydun? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günah başkasının günahına yüklenmez. Ayetini okumamış mıydın? Hocanın dili tutulmuş, ağzı kurumuştu. Cevabı yoktu. Verdiği fetvanın ucunun nerelere vardığını hiç hesap etmemişti. Melek sertçe devam etti. Verdiğin fetvayla zindana girenlerin içinde tek bir mücrim bile yok. Ama bütün ilahiyat uleması aynı şeyi söyledi. Başkasının ne dediği bizim defterimizde yok. Herkes ayrı ayrı hesabını verecek. Şimdi senin sorgundayız ki bu ilk sorgu. Hoca müritlerini düşündü. Şimdi dünyada kendisi hakkında neler düşünüyorlardır neler. Ne övgüler ne makamlar, cennetten köşkler bahşetmeler. Oysa ilk melek, senin fetvana tabi olanların tüm zulümleri senin defterine kayıtlı. Hoca, mezarda soğuk karşılanışının sebebini anlamıştı. Telafi kapısının olmadığını, dünyaya dönemeyeceğini iyi biliyordu. Bir perde daha açıldı. Bir öğrenci yurduydu. Bak, seyret, müritlerin bu yurda saldırıyor. Hoca gördüğü sahnelerden dehşete kapılmıştı. Her amelin kaydedildiğini biliyordu ama bu kadarını beklemiyordu. Melek devam etti. Müritlerin saldırıyor, onların yanında hırsızlar var, yakıp yıkıyorlar. Bak, görüyor musun, yurdun üst katı. Küçük çocuklar korkuyla ağlıyorlar. Ailelerinden yardım istiyorlar ama aileleri gelemiyor. Bu çocuklar yazın buraya Kur'an öğrenmeye gelen çocuklar. Melek bir perde daha açtı. Yeni manzarada yurt artık bir işhanıydı. Melek konuştu. Yargıç bir müridin bu binayı bir başka müride verdi. Bu gasp ve hırsızlık da senin defterinde. O yurdun binasında emeği ve parası olan 128 müminin hakkı ayrı ayrı birer dava dosyası. Hoca dehşet içinde seyrediyordu. Melek devam etti. Konuşmalarınla 3.453 insanın kalbine nefret aşılamışsın. Kalplerine milyonlarca masum mümin hakkında kafir ve hain hükmü kazımışsın. Sokakta herkes onlara mücrim muamelesi yapmış, kötü gözle bakmış. Bunların her biri ayrı ayrı milyonlarca dava olarak haşirde karşına çıkacak. Sevaplarını dağıtacaksın. Yetmezse günahlarını yükleneceksin. Rabbimize vereceğin hesap da ayrı. Hoca yıkılıyor, eziliyor, ne diyeceğini bilmiyordu. Ama beni kimse ikaz etmedi, bilemedim diye kekeledi. Hayır, seni ikaz edenler oldu ama duymadın. Hayırhah bir arkadaşın sana geldi ve bu yapılanlara hangi dine göre fetva verdiğini sordu. Tarihte bu yaptıklarınız kafirlere bile yapılmadı dedi. Senin keyfin kaçtı, duymazdan geldin. Evet doğru, peki şimdi ne olacak? Namazlarım, vaazlarım, haccım, umrelerim. Salih amellerine zulüm karıştırdın. Kazanlarca halis süte necaset saçtın. Onların hayrını nasıl göreceksin? Halis olmayan ameller nasıl sana şefaat etsin? Diğer melek, Kur'an'da müşrikler ve ihanet eden bir kısım insanlar için nazil olan bir ayeti okuyayım. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. Maide Suresi. Siz bu müşriklere bile yapılmasını Kur'an'ın yasakladığını masum müminlere yaptınız. Hoca pişmanlıkların cenderesinde dürülüyor, bükülüyordu. Bedeni kefenli halde aşağısında duruyordu ama ruhu çelik bir kasada sıkışmış eziliyordu. Bu 5 dakika bile dayanılacak bir azap değildi. Saatler, günler, yıllar nasıl geçecekti? Acaba kıyamete kadar ne kadar vardı? O zamana kadar nasıl sabredecekti? Melekler hocayı amelleriyle baş başa bırakıp ayrıldılar. Yolda Rablerine hamd ve şükür ediyorlar ve şu ayeti okuyorlardı. Gerçek şu ki biz emaneti, irade etme, göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve onlar korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ahzab Suresi 72 diyor Veysel Ayhan, Uğursuz Fetva başlıklı bölümünde.